Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba, bu kaydı 9 Mayıs'ta alıyoruz. Seçime sadece 5 gün kaldı. Ve önceki gün, yani 7 Mayıs'ta, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşananlar gören gözlere önemli bir manzara sundu. Nefret kampanyasının ucu mu kaçtı yoksa planlı bir provokasyon mu yaşandı henüz belirsiz ama işaretlerini görüyoruz. İşin faili siyasi hareketler kimlerdi ve saldırının ardından gelen tepkiler nasıldı? Bunların hepsini konuşacağız ancak Trend Topic'i uzun süredir takip eden dinleyicilerin bildiği iki duygu arasındaki ilişkiyi yeniden ele alacağız. O iki duygu nedir diye sorarsanız korku ve nefret. Bunların hepsi bu bölümde. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Müzik 7 Mayıs günü nasıl geçti? 7 Mayıs günü Fox TV'deki yayından çıkıp eve geldikten sonra Ali Yeşildağ'ın ifşaatlarını anlatan bir Trend Topic bölümü hazırlamaya koyuldum. Bir yandan da haber akışını takip ediyorum. Böyle saat öğleden sonra iki suları falan. Ekrem İmamoğlu'nun da o sıralarda Sivas'ta mitingi var. Oradan da Erzurum'a geçecek. İşte Kılıçdaroğlu'nun mitingleri, Akşener'in mitingleri falan var. Fakat Erzurum belli ki gerilmiş. Gerilimin konusu miting alanı. Şimdi Erzurum'daki miting meydanı, yani diğer tüm partilerin toplandığı meydanın adı İstasyon Meydanı. Dolayısıyla CHP yetkilileri de miting için İstasyon Meydanı talep ediyor fakat daha sonra bu talep reddediliyor. Ve miting için şehrin dışındaki yaklaşık 200 bin kişilik yeni miting alanı gösteriliyor. Gazeteci İsmail Saymaz bu durumun nedenini 7 Mayıs'ta Sözcü TV'de şöyle açıklıyor.
Bunun da gerekçesini şöyle izah ettiler. Bu 200 küsür bin kişinin alabileceği bir miting meydanı. Dolayısıyla bu miting meydanını CHP'ye vererek hem alandan hem şehirden uzak tutmak hem miting meydanı içerisinde bir avuç kalabalık toplanmış görüntüsü ve fotoğrafını verdirmek için buraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Halbuki AK Parti'de, MHP'de, diğer partilerde hep istasyon meydanında toplanır. CHP birdenbire böyle bir muameleye maruz bırakıldı.
Dolayısıyla miting gününe özel değil, arka planı olan bir gerilimden bahsediyoruz. Bu arada hiçbir mitingi baştan sona takip ettiniz mi bilmiyorum ama Anadolu'daki miting süreci şöyle oluyor. Önce seçim otobüsü şehirde turluyor, böyle kornalar, müzikler vesaire. Bu esnada partililer konvoy yapıyor. Kentte dolaşılıyor yani. Yer yer duruluyor ve otobüsten konuşmalar yapılıyor. Yetmiyor, esnaf ziyaretleri yapılıyor. Bu esnada kalabalığın coşkusuna göre biri kürsüden halka hitap ediyor. Bunların hepsi ana hatlarıyla önceden planlanıyor. İmamoğlu'nun konuşma yapacağı yerlerden biri de Havuzbaşı Kent Meydanı. Yaklaşık 3-4 bin kişilik küçük bir meydan. Fakat İmamoğlu'nun Erzurum'a gelmesine saatler kala bu meydan Erzurum Belediyesi'ne ait otobüslerle doldurulmuş, miting alanı bu şekilde kapatılmış. Millet İttifakı'nın il başkanları da bu görüntü karşısında bir basın araması yapıyorlar. Ya burada bizim mitingimiz var diye. Açıklamayı takip eden Sözcü muhabiri Orhan Bozkurt'tan dinleyelim.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Suat Bülger ve yine Demokrat Parti İl Başkanı Oğulcan Kaya ve Deva Partisi İl Başkanı Emre Okumuş önce burada bir ortak basın açıklaması yaptılar ve bu alanın aslında bugün için özellikle defakto bir durum yaratılarak Sayın İmamoğlu'ndan halkın buluşmasını engellemek için bu alanı bu şekilde kapattıklarını belirtiyorlar.
İmamoğlu'nun geleceği meydan belediyenin otobüsleriyle doldurulmuş. Belediye kaynakları da diyor ki bunlar bizim yeni filomuz, halkımıza tanıtıyoruz. İyi de neden İmamoğlu'nun geleceği meydanda tanıtıyorsunuz? Bu konuda bir açıklamaya rastlamadım. Bu esnada İmamoğlu da sosyal medya hesaplarından miting alanındaki bu görüntüye ilişkin açıklama yapıyor ve şunları söylüyor.
Erzurumlu hemşerilerimle saat 18'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrün boyunca taşıyacaksın. Saat 18'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum.
Şimdi Erzurum'da yerel ölçekli bir gerilimden bahsettik. Şimdi odağımızı Erzurum'dan İstanbul'a çevirelim. Çünkü tüm bunlar yaşanırken İstanbul'da Erdoğan'ın mitingi var. Ciddi bir kalabalık toplanmış, büyük bir kalabalık Erdoğan'ı dinliyor. Erdoğan da açıkçası aslında bu kalabalığa bakarak moral depoluyor. Fakat siyasi tarihimize geçecek bir an bu mitingin en dikkat çeken enstantanelerinden biri oldu. Yıllarca unutulacağını düşünmüyorum. Erdoğan miting meydanına ne yaptı biliyor musunuz? Dev bir sinevizyon kurdurdu. Bu sinevizyondan çeşitli videolar izlettirdi insanlara. Ne mahsuru var diyebilirsiniz. Anlatayım. Bu videolardan biri Kılıçdaroğlu'nun haydi dediği kampanya videosu. Kılıçdaroğlu haydi diyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ardından PKK yöneticilerinden Murat Karayılan görünüyor ve o da sanki haydi deyip alkış tutuyormuş gibi montajlanmış. Sanki Murat Karayılan ile Kılıçdaroğlu bir araya gelip kampanya videosu çekmiş gibi görünüyor. Erdoğan da bu anları bakın burası çok önemli diye tanıtıyor milyonlara.
Bunlarla beraber için omuz omuza olmuşlar. Haydi, bu PKK'larla beraber yürüyor. Benim milli ve yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi?
Haydi birlikte sandığa.
Haydi.
Bak bu çok önemli.
Böylece Kılıçdaroğlu ve diğer başkanlar PKK yöneticileriyle yan yana servis ediliyor. Hep bir ağızdan haydi diyorlar. Peki nasıl yapılmış bu video? Teyit.org bunu araştırmış ve ilginç bir sonuca ulaşmış. Murat Karayılan'ın eski bir görüntüsü kesilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun videosuna eklenmiş. Eski video Karayılan'ın 15 Ağustos mesajı için 2021'de çekilmiş. Diyebilirsiniz ki 15 Ağustos neyin nesi? 15 Ağustos PKK için önemli bir tarih. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik 1984'te Eruh'ta gerçekleşen ilk silahlı saldırının yıl dönümü. İşte bu videodan bir parça kesiliyor ve Erdoğan'ın videosuna ekleniyor. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan milyonlara izletiyor. Erdoğan'ın bu çok önemli dediği yerde Murat Karayılan ve diğer PKK kurmayları tıpkı Millet İttifakı Genel Başkanları gibi alkışla tempo tutuyor ve haydi diyor. Kalabalıklar yuhalıyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler terör sevici hale geliyor. Bu esnada miting alanında yapılan röportajlar da Erdoğan mitinglerinin artık bir nefret seansına dönüştüğünü gösteriyor.
Abi biz küffarın karşısında olanın yanındayız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz gönül verdik. Rabbim onlara ömür versin. Ya Allah!
Aynı dakikalarda Erdoğan nefret seansında milyonları kışkırtıyor. Bayraksızlar, vatansızlar, dinsizler, hakaretler havada uçuşuyor.
Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor Bay Bay Kemal'i? Bu teröristler, öyle mi?
Kalabalık kendinden geçiyor. Tekbirler havada uçuşuyor. Derken nefret seansına eşcinseller de meze ediliyor.
CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Yanındakiler LGBT'ci mi? Şimdi gelelim bize. AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz.
Kalabalık iyice coşuyor. Kadınlar kocalarıyla, kocalar erkeklikleriyle gurur duyuyorlar. Eşcinsel olmamakla övünen kalabalıklara arzu nesneleri tanıtılmaya başlanıyor. Silahlar, TCG gemisi, TOG, köprüler, yollar, havalimanları. Türkiye, Kazakistan ile Pakistan'dan rengini alan, kendine özgü bir tür faşizmi deneyimliyor. Faşizme karşı direnen halk kesimleri ise bu düzenin kurumsallaşmaması için sandığı bekliyor. Şunun altını çizelim, daha önce de söylemiştik. Faşizm aşağıdan yukarıya arzu edilir ve yukarıdan aşağı örgütlenir. Faşizmi arzu edecek bir halkı yaratmanın yolu halk kesimlerine korku pompalamaktır. Faşizmin üstüne yükseldiği, faşizmin üzerine bina edildiği duygu korkudur. Zaten güvencesizleştirilmiş, yoksullaştırılmış, geleceksizleştirilmiş kitleleri korkutmak, onların zihnini manipüle etmek de kolaydır. Şartlar olgunlaştığında bu kitleler bir güvence arayışıyla faşist mekanizmaya yaslanırlar. Önce en yoksullar yanaşır faşizme. Kontrol ise para babalarındadır. Faşizm, eşitsizlik kusan kapitalizmin halk kesimlerine zorla dayatılmasıdır.
Öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir.
Grev, toplu sözleşme, sigorta, sendika bunlar emekçi sınıfların güvencesidir. Güvenceli emekçi ise korkmaz. Dolayısıyla faşizme payanda olmaz. Bu nedenle emekçilerin ellerindeki güvencelerin bir bir alınması gerekir.
Olağanüstü hali biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Soruyorum, iş dünyasında herhangi bir sıkıntınız, bir aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde 15 sene önce Türkiye'de olağanüstü hal vardı. Ama bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi böyle bir şey var mı? Tam aksine. Şimdi grev tehdidi olan yere biz o halden istifadeyle anında müdahale ediyoruz.
Güvencesi elinden alınan halk kesimleri gücün peşine sürüklenir. Güç onların hayatta kalmasının yegane yoludur. Süreç içinde bu kitleler lümpenleşir, yozlaşır ve güçle özdeş hale gelir. Ve bir süre sonra kendisi dışındaki halk kesimlerini bir canavar olarak görmeye başlar.
Sonuna kadar reis neler yaptı? Bir 25 sene önce hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta biliyorsa ve doktor beni azarladı. Hadi dedi, yürü dedi, git fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlığı.
Güvencesizlik faşizmin pınarıdır. Fakat faşizmin çarkları neredeyse hiçbir zaman kendiliğinden işlemez. Şartları olgunlaştırmak bizzat devlet mekanizmasının sorumluluğundadır. Buna benzer dönemlerde siyaset yapan Bülent Ecevit, 1977'de Şirin'de yaşanan saldırının ardından başbakan sıfatıyla konuyu araştırıyor ve bir yere gelince tıkanıyor. Ve bu aşamada ilk kez bir şeyin varlığından bahsediyor Ecevit.
İşte aldığım bilgilere göre Türkiye'de devlet içinde ama devletin denetimi dışında bir örgütlenme var deyip bundan duyduğum kaygıları anlattım. O arada tabii kontrgerilla açıklamaları geldi. Tabii kontrgerilladan kastedilen büyük bir olasılıkla o özel harp dairesinin sivil uzantısıydı.
TSK'ya bağlı özel harp dairesinin adı 12 Eylül'den sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak değiştirildi. Bu birim Türkiye'nin olası bir işgale uğraması halinde sivil halkı ayaklandıracak, işgali önleyecekti. Bu şekilde meşru hale getirilen faaliyet sivil unsurlarla ilişki haline geçti ta 1950'li yıllarda. Fakat bu işgal her zaman yabancı bir devlet gücünün Türkiye'yi işgal etmesi şeklinde algılanmıyordu. TSK'nın politikleşmesiyle birlikte özel harp dairesi uzantıları iç siyasete de müdahil olmaya başlamıştı. Ecevit'e ülkeyi yönettirmek istemiyorlar, mitinglerini provoke ediyorlardı.
Çok çarşaflı kadın vardı, sarı çarşaflı, kahverengi çarşaflı. Fakat hareketleri çok sertti. Bunlar nasıl kadınlar diye düşünüyordum. Bize taş atıyorlardı, saldırıda bulunuyorlardı. Sonradan öğrendik ki onlar ülkücü genç erkeklermiş. Fakat kendilerini kadın çarşafı altında gizlemişler.
Ecevit'in başına bunların geldiği tarih Mayıs 1977'dir. Yani 1 Mayıs 77'de gerçekleşen katliamın ardından yaşanır tüm bunlar. 5 Haziran'da da seçimler yaşanacaktır. Fakat tıpkı bugün olduğu gibi saldırılar seçim atmosferini belirler. Tokat Niksar'da otobüsü kurşunlanır Ecevit'in. Sonra Şirin'de mitingi taşlanır. Oradan İzmir'e uçan Ecevit'e havalimanında suikast girişiminde bulunur. Seçime 10 gün kala öyle bir atmosfer yaratılır ki Ecevit'in mitingine katılmak cesaret isteyen bir işe dönüştürülür. Aynı değil ama benzer bir süreçten geçiyoruz ve bunların örgütsüz, organize edilmeden olduğunu düşünmek hatalı olur. Burada bölüme kısa bir ara verelim. Malumunuz bu şekilde finanse ediliyoruz. Aradan sonra Erzurum'a geri döneceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Şimdi odağımızı yeniden Erzurum'a çevirelim. Miting saati yaklaşıyor. Miting başlamadan önce Erzurum Ülke Ocakları binasına dev bir pankart asılıyor. Pankartta şunlar yazıyor. Her gittiği yerde Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Ekrem. Erzurum'da da istesene, yanlış yerdesin Ekrem. Bu pankart sosyal medyadan da paylaşılıyor. Bu esnada ilginç bir şey yaşanıyor. İmamoğlu miting alanına geliyor ancak ona sadece bir trafik polisi eşlik ediyor. Miting alanının karşısındaki havuz çevresinde de Erdoğancılar toplanıyor. Erdoğancılar deyince sadece AKP'leri düşünmeyin, MHP flamalı birçok kişi. İmamoğlu'nun otobüsünün önünde de 1000-2000 kadar İmamoğlu taraftarı var. İmamoğlu otobüsün üzerine çıkınca terörist Ekrem tezahüratları başlıyor. Derken taş yağmuru.
Erzurum! Her şey! Her şey! Göreceksiniz bu insanlara. Polisler hala takip ediyorsunuz, bak seyrediyorsunuz. Polisler, 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Bakın, sizin zarar görmemeniz için. Hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye.
Taş yağmuru esnasında bir taş İmamoğlu'nun korumasına gelince İmamoğlu'nu alelacele otobüsün içine indiriyorlar. Bu esnada otobüsün camları da patlamış. Şoför panikle otobüsün gazına basıyor ama bu sefer de taş yağmuru ile İmamoğlu taraftarları baş başa kalıyor. Durumu fark eden İmamoğlu otobüsü durduruyor ve dışarıya şu konuşmayı yapıyor.
Polis, emniyet müdürü, vali, biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız, bir yere gitmiyoruz. Sizler burada provoke edilmiş kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz.
Bunun ardından 2 adet TOMA yol açıyor ve İmamoğlu'nun Erzurum'u terk etmesi sağlanıyor. Takip edemeyenler için söyleyeyim, bu olay sosyal medyada ciddi bir infiale neden oldu. Saatler boyunca AKP'li yetkililerden açıklama bekledik ama gelmedi. Bu esnada AKP'lilerin bir kısmının yazdıkları tweetleri sildiği birkaç saat yaşadık. Ne diyeceklerini bilmiyorlardı. Mesela AKP MKYK üyesi Emre Cevil Ayvalı, "Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Demokrasilerde terör yandaşları vatandaşlarla eşit muamele görmezler" dedi ve 10 dakika içinde sildi. Silinmeyenler de var tabii. Mesela Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz, "Erzurum'da şeytan taşlamışlar" diye tweet attı. Henüz silmedi. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, "Çakallara haddini bildiren tüm vatandaşlarımıza bin selam" diye tweet attı ve henüz silmedi. Gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrilmişti. Soylu, akşam Ülke TV'ye bağlanarak Erzurum olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasına İmamoğlu'nun terör seviciliği imasıyla başladı.
Aynı şahsın, yani kendini devletin üzerinde gören ve devletin kendisini ikaz etmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni terör örgütü elemanlarıyla dolduran, ne zaman ki pabucun pahalı olduğunu gördüğü zaman işte onları birer birer işten çıkarmaya başlayan bu şahıs, özellikle gittiği her yerde bu tip provokatif ve tahrik gücü olan işler gerçekleştiriyor.
Soylu'ya göre suçlu İmamoğlu'nun kendisiydi. Polis son derece doğru yerde duruyordu. Yapılması gereken her şeyi yapmışlardı. Hiçbir emniyet yetkilisinin suçu yoktu. Vali de görevini yapmıştı. Zaten yaralanan da yoktu. Hepsi tiyatroydu. Halbuki çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralı vardı. Fotoğraflar korkunç. Tek bir işi vardı Soylu'nun. İtidal çağrısı yapmak ve yaralılara geçmiş olsun dilemek. Onun yerine nefret diline devam etti. Ona göre olayların kışkırtıcısı İmamoğlu'nun kendisiydi. AKP'nin Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e göre de olayları kışkırtan CHP'lilerdi. Taş atanlar da kendileriydi.
Burada gösteriyorum. Bakınız, CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. Bakın buradan taşlar o tarafa atılıyor. Tespit ettik. Taş atan kendileri.
Korkuyorlar sevgili arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bu rant saltanatı bitecek diye iktidardakiler korkuyor. Alternatif bir gerçeklik evrenine hapsettikleri gençleri ise korkutuyorlar. Masum gençlerin kanına giriyorlar. Biz gidersek insanla hayvanlar evlenecek demeye kadar vardırdılar işi.
Hakikaten mide bulanacak işte hanım. Hani LGBT, IQ falan filan diyorlar ya. Onun içerisinde hayvanla insanla evlenmesi.
Bizlere bakınca bir canavar görüyorlar. Hayatlarında kötü giden her şeyin ama her şeyin sorumlusu olarak hiçbir sorumluluğu olmayan bizler hedefe oturtuluyoruz. LGBTİ bireyler endişe içinde seçimleri takip ediyor mesela. Kılıçdaroğlu taraftarları her gün yedikleri hakaretler karşısında sessizce seçimi bekliyorlar. Sadece hakaret de değil, tehdit son derece açık şekilde zikrediliyor artık. Mesela Devlet Bahçeli, Yalova mitinginde Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları alsa alsa vücutlarına mermi alırlar diyebiliyor.
Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldıracaklarını vaat ediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar da ya da vücutlarına mermi alırlar.
Pek açık ki bu dil normal şartlara özgü, alelade bir seçim gerginliğine ilişkin bir dil değil. Bu tehdit diliyle arzulanan muhalif halk kesimlerinin zihnini manipüle etmek, değişim coşkusunu son hafta sindirmek, olası provokasyonlarla muhalefetin üzerine polisiye tedbirlerle gitmek için fırsat kollamak. Peki ya halk kesimlerinin bu olaya tepkisi ne oldu? Şimdilik bu konuya ilişkin tek verimiz bizlere sokaktaki gazeteciler tarafından sağlanıyor. Bu noktada konuştuğum gazeteciler halkın büyük çoğunluğunun olayı kınadığını, hele hele Karadenizlilerin İmamoğlu hassasiyetinin kabardığını anlattılar. Yani sokakta namus tutan isimlerin bana aktardığı bunlar. Elimizde böyle bir ampirik veri yok. Fakat sadece bunu söylemek de iyimser olur. Medyaskop'tan Ali Deniz Çakır, AKP'nin kalesi Esenler'e gitmiş. Onlarca kişiye mikrofon uzatmış. Bu kişilerin pek çoğu Erzurum olayını kınıyor. Ancak bir kesim de var ki onlar kör kuyuya hapsedilmiş gibiler.
Çok iyi yaptılar. Kim taşladı onu? Hak ediyor ki taşlandı. Kim partili? Sonuna kadar.
Ramon'la yapılan saldırı benim açımdan normal yani. Hak etti çünkü. Bana gidip de zafer işareti PKK destekleyen adama ülke düşmanına ne denir?
Bazı vatandaşlar yaralanmış taşlardan dolayı.
Demek hak ettiler de yaralandılar.
Oraya gelen vatandaşlar.
Evet.
Sizce bunu yapanlar tutuklanmalı mı?
Bunu yapanlar suçlu değil ki. Oraya gidenler suçlu.
Bu zamana kadar dinledikleriniz içinizi mi parçaladı? Umutsuzluğa mı düştünüz? Halbuki buna hiç gerek yok. Erdoğan'ın iktidarının tesis edilmesi ve 20 yıllık yolculuğu niyetini, nasıl bir ülke hayali kurduğunu net şekilde gösteriyor ama bu hayali gerçekleştirecek gücü var mı? 2014 seçimlerindeki oyu 51.8'di. Yanına %15'lik MHP'yi alırsam nizamın tamamını stressiz biçimde elimde tutarım diye düşündü ama 2018'de MHP ile birlikte ancak %52.5 oy alabildi. 2019'da ise büyük şehirleri kaybetti. O günden bugüne yaşadıklarımız da bir kabustan farksızdı. Orman yangınları, sel felaketleri, depremler bunların doğal olanlarıydı. Hayat pahalılığı, enflasyon ve işsizlik ekonomik felaketlerdi. Eğitim, sağlık ve barınmada yaşadıklarımız sosyal felaketlerdi. Türkiye'nin dış politikasının bir devletin âli menfaatleri ölçüsünde değil de Erdoğan'ın âli menfaatleri ölçüsünde yapılması da diplomatik felaketimiz oldu. Ve felaketler peşi sıra giderken Erdoğan makulü kaybetti, marjinale yaslandı. Absürde tutundu. Balıkesir mitinginde Devlet Bahçeli bu absürdün mini bir temsilini sunmuş oldu bizlere.
İki keklik bir hayat kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor. Aman aman yetiyor. Annesini karada habere gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim, aman aman. Yar benim, uzun da geceler. Yor ya yar benim de, sar benim de. Aman aman, sar benim ana...
1840'dan bu yana seçim yapan bir ülkeyiz. 1876'dan bu yana anayasal bir düzenimiz, 1923'ten bu yana ise cumhuriyetimiz var. Bunların hepsi halk kesimlerinin güvencesini arttıran gelişmelerdi. Türkiye, Kazakistan ya da Pakistan değil, yüzünü batıya dönmüş, sırtını doğuya dönmüş, Roma'nın mirasını üstlenen büyük bir imparatorluk bakiyesi olan ve büyük bir medeniyetiz. Konu demokrasi olunca belki bir İskandinav ülkesi sayılmayız ama İslam toplumları içinde demokrasinin tadına bakmış tek ülkeyiz. Bugünlerde elimizde demokrasi namına kalan tek şey ise sandık. Esenler röportajının Erdoğan'ın kemik kitlesi olduğunu, bu kitlenin de %50 etmediğini bilmek gerekir. İktidarı gözlediğinizde hissettiğiniz temel duygu panik havasıdır. Bugün itibariyle artık konuştuğumuz Kılıçdaroğlu'nun ilk turda mı yoksa ikinci turda mı kazanacağıdır. Panik durumda olan ise iktidar çevreleridir. Bu gözle bir gözleyin isterseniz. Sinan Oğan ya da Muharrem İnce taraftarları içindeki makul kesimler de değişim rüzgarını hissetmiş ve Kılıçdaroğlu'na yönelmişler. Son anketlerde Kılıçdaroğlu %50'nin üzerinde görünüyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum, çok az kaldı. Buna inandığım için söylüyorum. Birkaç gün sonra derin bir nefes alıp tekrar yan yana yürüyebileceğimiz günlerin hayalini kurabileceğiz. Arzu ettiğimi değil, inandığımı söyleyeyim, bu iş ilk turda bitecek. Bu bölümü hazırlarken sevgili arkadaşlarım Ozan Çoban ve Güneş Demir'in son şarkılarını dinleme fırsatı buldum. Kendilerinin de izniyle sizlere bu şarkıdan bir parçayı dinletmek isterim. Böyle gidecek değil bu işler. Biz şimdi yan yana gelip çoğalıyoruz demiş Cemal Süreyya. Onlar da bu güzel dizeleri bestelemişler.
Şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya. Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz. Anımız çay demliyor güzel günlere. Sevgilimiz çiçekler koyuyor ya bardağa. Sabahları işimize gidiyoruz sessiz sedasız. Böyle gidecek demek değil bu işler.
Yan yana gelip çoğalma fikri alalade bir fikir değil. Bu fikri bundan 10 sene önce Taksim Meydanı'nda, Gezi Parkı'nda öğrenmiştik. Aynı toplumsal kesimler şimdi sandık başında bir araya geliyorlar. İnsanlığın tüm birikiminin bizlere öğrettiğini tatbik ediyor ve faşizme karşı en geniş cepheye omuz veriyoruz. Az kaldı dostlar. Tren Topi'yi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar çok beklemeyeceksiniz bu sefer. Bu hafta kısa kısa bölümler sunmayı planlıyorum. Umarım bu haftayı atlatacağız. Hoşça kalın.
Böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi yan yana gelip çağırıyoruz. Hep birazdan tutturduğumuz gülbürlü havasını o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. Böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi yan yana gelip çağırıyoruz. Hep birazdan tutturduğumuz gülbürlü havasını o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. Böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi yan yana gelip çoğalıyoruz.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.